Ayrım 25.
Sayfa numarası 266. Binlerce yıllık soylu ideale ancak o spiritüel gelişim sürecini başarıyla tamamlamış insanlarla ulaşılabilirdi. Bu üçüncü grup bir süre gnostizm yanında saf tutacak, sonra diğer iki grubun içinde erimeye başlayacaktı. Kimi uzantılarını ise bir dönem kilisenin sapkın suçlamasıyla savaş açtığı irili ufaklı mezheplerin bazılarında görecektik. Hareketin dağılmış görünen kollarından her biri imparatorluk sınırları içinde etkin oldukları bölgelerde kendi doğru bildikleri yolda yürümeye ve bütünlüklerini korumaya çalıştılar. Çoğu kez bu gruplar arasında kısa süreli ittifaklar yaşandı ve zaman zaman yollar kesişti. İçlerinde en güçlüsü olan darbiciler 4. yüzyıl sonlarına doğru Julianus'un imparatorluğu sırasında altın çağı yaşayacak ve diğer iki grubu da yanına çekip kendi içinde eriterek geçici bir süre için yeniden birleşmeyi sağlayacaktı. Ama fiilen 1. yüzyıldan itibaren baştan bir izini sürdüğümüz Pitagoras ya da Sibyl kardeşliğinin eski bildik görüntüsü tarihe karışıyordu. Bu nedenle kitabın bundan sonraki bölümlerinde şimdiye dek bir tanımlayıcı ad olarak başvurduğum kardeşlik etiketini kullanmayacak, onun yerine genel olarak bu üç ana grubun ve onların uydularının oluşturduğu heterojen yapıyı tanımlamak üzere aslında bir tür kod adı niyetine Latince kardeşliğe ait ya da kardeşçe anlamına gelen fraternis sözcüğünü yeğleyeceğim. 2. Baskı ve kovuşturma. Augustus'un ölümünden sonra artık Batı dünyasının temsilciliğini tek başına üstlenmiş durumdaki görkemli romanın nasıl bir yol izleyeceği, Pax Romana'nın ne zamana dek gücünü ve etkisini sürdüreceği, devlet yapısının yeniden biçimlendirilmiş bir monarşiye mi, yoksa Cumhuriyet'in eski günlerindeki kurumsal çoğulculuğa doğru mu yöneleceği merak konusuydu. İktidarda kaldığı uzun yıllar boyunca çoğunlukla bir diktatör görüntüsü veren ve Cumhuriyet'in kurumlarına saygı gösteriyor görünmekle birlikte, o kurumların aldığı kararları her aşamasında manipüle edip, kilit noktaları kendi yandaşlarını yerleştiren imparator, iktidarın kendisinden sonra nasıl yürüyeceğine ilişkin soru işaretlerine yer bırakmayan bir yol haritası çizmiş miydi? Görünüşe bakılırsa bunu yapmıştı. Hem de elinden geldiğince inceleyip sık dokuyarak. İlkin çok güvendiği yardımcısı Agrippa'yı kızı Julia ile evlendirip onu varisi olarak düşündüğünü hem orduya hem de senatoya açıkça hissettirmişti. Ancak seçilmiş veliahtın beklenmedik erken ölümü sonrasında dul kalan Julia'yı bu kez yine çok güvendiği isimlerden biri olan Tiberius'la evlendirdi. Üstelik neredeyse zorla. Yaşamanın sonlarına doğru Tiberius'u evlat edindi ve yeni imparator adayını Roma'ya net bir biçimde sunmuş oldu. Bütün bunlar devlet gelenekleri açısından Roma'ya son derece aykırı gelişmelerdi aslında. Monarşi ya da hükümdar kavramından ülkenin ileri gelenleri öylesine ciddi biçimde tiksiniyorlardı ki, Cumhuriyet rejiminin dorukta olduğu günlerde halka monarşiyi kurmaya teşebbüs edeceklere karşı son nefesine dek mücadele etme andı içiriliyordu. Roma, başlangıçta bir seçkinler oligarşisinin ülkesi olarak yola çıkmış, Cumhuriyet'le birlikte yavaş yavaş bu oligarşik yapı, hukuki kurumların etkinlik kazandığı ve farklı halk kesimlerinin söz sahibi olma fırsatını elde ettiği kendine özgü bir yapıya kavuşmuştu. Belki biraz kaotik ve komplolara açık bir yapıydı bu ama kurumların kemikleşmiş saygınlığı geri dönüş girişimlerine hiç sıcak bakmayan bir kamuoyu oluşturmayı da başarmıştı. Peki ama nasıl olmuştu da eski krallık döneminde bile hanedan kavramı yokken hükümdarların tahta çıkışı göstermelik de olsa seçimle gerçekleşirken Cumhuriyeti restore etme iddiasındaki Augustus'un varis tayin etme sistemine dayanan yeni Principatus hükümdarlık anlayışı böylesine kolay kabul görmüştü. Emperyal kült, güce tapma geleneği. İmparatorun olağanüstü prestiji ve halktan aldığı büyük destek bunun görünürdeki en büyük nedenlerinden biriydi. İç savaşların 100 yıla yakın bir süre yıprattığı cumhuriyet kurumlarının içine düştüğü karmaşa, hoşnutsuz kitleleri bütün sorunlara çözüm getirecek güçlü ve etkili bir lider arayışına itmişti ve bunun göstergeleri Jules César'a kentli lümpen proletaryanın verdiği şaşırtıcı destekle çok daha önce ortaya çıkmıştı zaten. Augustus, asker bir liderin hem savaşçı hem de rahip ünvanlarını taşıyan manevi oğlu sıfatıyla Roma'da iktidarı gasp ettiğinde Sezar'la ilgili anılar canlandı ve kurtarıcı lider özleminin giderildiğine inanıldı. Siyasi bilinçten yoksun eğitimsiz kitleler, iktidarı tek bir noktada toplayıp iç kargaşaları yok etmeyi başaran Augustus'un karizması kadar huzur döneminden gelen ve ulusal gururlarını okşayan Pax Romana'nın çekiciliğine de kapılmışlardı. Denetimsiz bir coşkuyla büyüyen ilgi ve destek öylesi noktalara varmıştı ki Augustus artık altın çağ düşlerini gerçek kılan tanrısal bir kişilik olarak görülüyordu. Başkentte ve ülkenin değişik eyaletlerinde Augustus onuruna düzenlenen törenler sırasında ona bir hükümdardan çok bir tanrı gibi davranıldı. Baba yurdunun babası, pater patria gibi ünvanlar verildi ve nihayet imparator fetişizmi Augustus adına tapınaklar inşa edilmesine dek vardı. Emperyal kült genç bir hükümdarı merkez alarak oluşuyordu yavaş yavaş. Bunun çok da kendiliğinden bir gelişme olduğu söylenemezdi açıkçası. Sezar'ın manevi oğlu kimliğiyle yönetime el koyduğu andan itibaren Augustus, kendi yaklaşımına göre çürümekte olan cumhuriyeti ıslah edecek bir dizi operasyonu hızla tasarlayıp uygulamaya koymaya başlamıştı. Yeni ve etkili bir Romalı kimliği oluşturmakla başlayacaktı işe ve onu mistik unsurlarla bezeyerek imparatorluğun resmi ideolojisinde baş köşeye oturtacaktı. Bunun yanı sıra bir devlet olarak Roma'nın kimliği de revizyondan geçecek. Sonuçta devlet, imparator, teba üçgeni üzerine kurulu yeni bir kült ortaya çıkacaktı. Augustus bu tasarımına model olarak İsa'dan önce 2. yüzyıl başlarından itibaren Roma'nın Grek kentlerinde doğan popüler bir tanrıça kültünü seçti. Ve onu kendi istekleri doğrultusunda değiştirme çabalarına girişti. Bu, zamanında cumhuriyet ideologlarının bazılarının, bu arada kardeşlik üyelerinin de idealleştirilmiş resmi ideolojinin bir parçası olarak desteklerdikleri Dea Roma kültüydü. Kentin adıyla ilgili efsanelere Rumina adlı bir koruyucu ve gözetici tanrıçanın damgasını vurduğunu, Roma ya da Roma adının bu tanrıçadan ve onun bir anne gibi kenti besleyen göğüslerinden kaynaklandığını daha önce görmüştük. Cumhuriyetin yapısına Yunan kolonilerinden taşınan stratejik öneme sahip üç kültü entegre eden kardeşlik üyeleri Rumina'nın adını zaman içinde kentle birleştirerek değiştirmişler ve rejimin ruhunu simgeleyen Dea Roma adlı sembolik kültü yaratmışlardı. Kardeşlik için bu hiçbir zaman Demeter ya da Dionysos gizemcilikleri kadar kritik önem taşıyan bir kült olmadı ama halk tarafından benimsendikçe resmi ideolojinin manipüle edilmesinde etkili bir araç olarak kullanılabileceği düşünüldüğünden bir tür yedek güç olarak beslendi. Duncan Fishwick, Roma kültü Rodos ve onun yörüngesindeki kentlerde başlamış, Roma adına yapılan festivaller Delphi ve Likya halklarınca 189 yılında Chicos'ta 2. yüzyılın hemen başlarında düzenlenmişti. Duncan Fishwick, The Imperial Cult in the Latin West diyor. Kültün doğuşundaki zamanlamaya ve çıkış noktalarından birinin en önemli Sibyl merkezlerinden Delphi oluşuna dikkat edildiğinde bazı noktalar daha açık hale geliyor. Dea Roma tam da Anadolu'nun ünlü Magna Mater kültü Sibyl'in kurulu kararıyla Pessimus'tan taşınıp ülkeye getirildiği sıralarda ortaya çıkmış ve Cumhuriyet ideologlarınca da hemen benimsenmişti. Çünkü bu Roma'nın ve onun yenilenmiş güçlenen rejiminin bir tanrıça eliyle korunup desteklenmesi anlamına geliyordu. Fischbich'e göre Roma adlı tanrıça Helenistik çevrelerin Roma Cumhuriyeti ile özdeşleştirdikleri sembolik bir koruyucu tanrıçaydı. Duncan Fischbich, AGE sayfa 50. Kimi tarihçiler, Dea Roma'yı Yunan kent devletlerinde örneklerine rastlanan yönetici kültürün modern bir biçimi olarak değerlendiriyorlar. Ancak Roma tarihi uzmanı Arnaldo Momigliano aynı fikirde değil. Yeni ve sıradan bir yönetici kültürün uzantısı olma komutunu çoktan aşan Tanrıça Roma'nın Semirna, İzmir başta olmak üzere birçok kentte Panteon'a bile dahil edildiğini söylüyor. Arnaldo Momigliano, On Pagans, Jews and Christians, sayfa 98. Yani bazı Yunan geleneklerinden izler taşımakla birlikte Cumhuriyet döneminde idealist bir simgeye dönüştürülen bu tanrıça kültü bütünüyle Romalı nitelikleri taşıyordu. En önemlisi Dea Roma herhangi bir yöneticinin ya da iktidar sahibi oligarşik zümrenin değil, yeni bir dünya devletine merkez olması beklenen yüceltilmiş bir kentin koruyucu tanrıçasını simgelemek için yaratılmıştı. Manipüle edilmiş mitlerde boy gösteren efsanevi Romulus'tan başlayarak bir idealin parçası olmayı üstlenen her Romalının yanında yer aldığı varsayılan kurgusal bir tanrıçaydı söz konusu olan. Burada öne çıkarılan aslında tam olarak bir kent ya da bir halk da değil, bir modeldi. En güçlü anlatımını Cumhuriyet'te bulduğuna inanılan ve 500 yıl boyunca yalnızca yurttaşları değil, bağlaşıklık anlaşmalarıyla yapıya dahil edilmiş tüm kentlerin haklarına da empoze edilen bir model. Augustus içinse Dea Roma, dikkatle dönüştürüldükten sonra tasarladığı büyük reformların merkezine yerleştireceği ulusal unsurlardan biri niteliğini taşıyordu. Manevi babası Jules César, senatoyu baskı altında tutup iktidarı karşı konulmaz biçimde eline aldığı günlerde kendisini pervasızca tanrı mertebesine yükseltirken destek olarak büyük oranda Dea Roma kültünden yararlanmıştı. Divus Jules, tanrısal Jules kültünün oluşturulması yolunda ünlü diktatör, kendisinin insanüstü nitelikler taşıdığı iddiasını resmileştiren bir senato kararı çıkarttıracak kadar da ileri gitmişti. Hatta İskenderiye ve Antakya'da Sezeryon adıyla inşa ettirdiği dev tapınaklarda yalnızca kendisinin ve tanrıça Roma'nın heykellerine yer vermişti. Andrew Lintott, Imperium Romanum Politics and Administration, sayfa 181. Sezar, yalnızca Roma ve İtalya içinde değil, imparatorluk sınırlarının eriştiği bütün coğrafyada tek bir rahiplik sistemine dayanan, tekelci bir kült idealini benimsedi. Henüz yaşarken tanrılaştırılmayı kabullenmesi de bu eğiliminin parçalarından biriydi. Ancak Duncan Fischbich'e göre Augustus bu konuda daha dikkatli davrandı ve öldükten sonra tanrılaştırılma hakkını saklı tutmakla birlikte yaşarken bir ilahi imparator olarak algılanmamaya özen gösterdi. En azından döneme ilişkin elimizdeki resmi kayıtlar böyle söylüyor. Daha da önemlisi, Sezar'ın imparatorluğu üniter bir yapıya kavuşturmakla ilgili düşlerini büyük oranda paylaşmakla birlikte, ülkeye egemen kılınacak tek bir evrensel din fikrinden de şiddetle uzak durdu. Duncan Fischbich, AGE sayfa 72. Dea Roma, bu anlamda Augustus'un elinde belirgin bir değişime uğradı ve belli bir ideali ve modeli destekleyen Cumhuriyet Roma'sının koruyucu tanrıçasına ait kült, bir anda soyut bir anlama bürünerek bir kentin tanrılaştırılması niteliğini elde etti. Atalar dinine ait eski ilahi güçlerin yanı sıra Roma'ya sonradan ithal edilmiş inanç kültleri de varlığını sürdürüyordu ama Dea Roma hem bunlarla yan yana duran hem de hepsinin üzerinde yer alan yurtseverlik imgelerini bünyesinde barındıran yapay bir monarşi fetişine dönüşmüştü. Dahası Roma'nın tüm dünyaya hükmetmesi gerektiğini evrensel düzeyde onaylayan bir simgeydi artık eski Cumhuriyet Tanrıçası. Bütün resmi ikonografi ve devlet belgelerinde, hatta bastırılan metal paralarda bu niteliği vurgulanmaya başlamıştı. Sikkelerde Tanrıça Roma elinde dünya küresini tutarken ya da bir ayağı kürenin üzerine yerleşmiş bir biçimde betimlenir ve böylece Roma'nın bilinen dünya üzerindeki egemenliği vurgulanırdı. Valery Hope, The City of Rome, Capital and Symbol, Janet Huskin son editörlüğündeki Experiencing Rome, Culture, Identity and Power in the Roman Empire adlı derleme sayfa 86. Augustus fazlasıyla dindar ve tanrılardan korkan bir yöneticiydi. Bu nedenle Jüpiter, Janus ve Juno gibi eski ilahi güçlerin saygınlığını korurken yakından tanıdığı Delfi geleneklerine aykırı davranmaktan çekindi ve Apollon'u Roma'nın altın çağının simgesi ilan etti. Diğer yandan Delfi teolojisi ve mistisizminin siyasi anlamda Roma'daki gücünün 500 yıldan beri nedenle etkin olduğunu fark edecek denli de zekiydi ve bu nedenle hem Sibyl'in kurulunu hem de onun aracılığıyla Roma'ya giren gizem kültlerini sıkı baskı altına alarak kardeşlik ideolojisini ve tüm siyasi kalıntılarını Roma devlet yapısından temizlemeye çalıştı. Değer Roma, onun hürseverlik anlayışının simgesiydi. Madem Roma halkı onu baba yurdunun babası ilan etmişti, o halde eski değerlere dönülerek patrise, yani baba yurduna bağlılık ve saygının yaygınlaştırılmasını da o sağlayacaktı. Bu yeni yurtseverliğin patriotizm garantörü Dea Roma ile birlikte kendisiydi. Yabancı kültlere, özellikle de kardeşlikle olan bağlantısının iyi bildiği Eleusis ve Dionysos gizemciliklerine kuşkuyla yaklaşıyor ve soğuk bakıyordu. Ama her ne kadar aynı inanç sisteminin bir parçası olsa da bir biçimde gazabından korktuğu Apollon'u asla dışta bırakamazdı. Apollon, Roma devletinin geleneksel tanrısı değilse de coşkulu Dionysos tapınımına göre çok daha denetlenebilir niteliklere sahipti ve bazı çevrelere göre Octavianus'un, Augustus, yeniden başlatma iddiasında olduğu altın çağ ile de sıkı sıkıya bağlıydı. Sonuçta Apollon güneşle özdeşleştirildi ki daha ileri bir benzetme, Stoiklerin göksel yönetici dediği güneş ile dünyevi yönetici olan hükümdar arasında kurulabilirdi. Duncan Fishwick, AG sayfa 80, köşeli parantez bana ait. Resmi kült, eski geleneklere dönüş imgesi altında Jüpiter'i yüceltiyor. Dea Roma kişiliğiyle Roma kentini ve ülkeyi tanrılaştırıyor ve bu yeni yurtseverlik şemsiyesi altında Apollon'u da altın çağ temsilcisi olarak imparatorluğun koruyuculuğuna yücelteiyordu. Apollon güneşti, imparator için de aynı sıfat kullanılıyordu. O halde Roma imparatoru bir süre önce manevi babası Sezar'ın yaptığı gibi kendini mi tanrılaştırıyordu bir yandan? Çevresinde dal kavuklar, iktidarı ele geçirdiği anda ona Yunanca Sebastos, saygıdeğer, tapınılan sözcüğünden ithal ettikleri tanrılar için kullanılan Augustus adını yakıştırmışlar ve sonra bu adı bugünkü takvimimizin 8. ayına vermişlerdi. Tıpkı Sezar'ın ön adının Jül 7. aya verilmesi gibi. İmparator manevi babasının adını da kendi adına ekliyor ve Augustus Sezar olarak anılıyordu ki artık izleyen tüm Roma imparatorları bir ünvan gibi bu Sezar adını da taşıyacaklardı. Cumhuriyet geleneklerinin bir yana itilip ülke yönetiminde söz sahibi bir hanedan yaratıldığı belliydi. Ama hanedanla birlikte imparatora tanrısallığı layık gören bir emperyal kült de biçimleniyordu artık. Eldeki belgelerden anlaşıldığına göre emperyal kült doğrudan Augustus'un çabalarıyla değil, onun çevresini saranların istekli ve hevesli girişimleriyle doğmuştu. Söz gelimi Suriyeli Nikolaus, imparatorluk kültü ile ilgili Roma'da hızla yükselen motivasyonu şöyle açıklıyordu. İnsanlar onuruna yakışır biçimde ona bu adı Sebastos Augustus verdikleri için kentlere ve eyaletlere yayılmış adalarda ve kıtalarda tapınaklar ve adaklarla saygılarını sundular. J. E. Landon, Empire of Honor, The Art of Government in the Roman World, sayfa 163. İlginç bir biçimde Augustus adının Yunanca karşılığı olan Sebastos, bir Frigya Trakya tanrısı olan Sabasios'dan gelmekteydi. İsminin sonundaki Zios eki, Hint Avrupa dillerinde tanrı sözcüğünün karşılığı olan Diaus, Zeus'tan kaynaklanıyordu. H.S. Versnell, Inconsistencies in Greek and Roman Religion 1, sayfa 114. Sabahın kökenini kesin olarak bilinmemekle birlikte büyük olasılıkla eski Mısır dilinde yıldızlar anlamına gelen sebaa sözcüğüydü. Zaten Sabazios bu anlama uygun olarak yıldızların ve göğün tanrısı olarak anılıyordu Frigya'da. Daha da ilginci Sabazios'un Yunan topraklarındaki eş değerinin Dionysos olmasıydı. Bir başka deyişle Roma'nın elit oligarşisini ürküten Sibyl Pythagoras geleneği tarafındansa desteklenip Roma'ya empoze edilen Dionysos aslında Sabazios'un ta kendisiydi. Yani ana tanrıça kültürün en güçlü unsurlarından biri. İmparatoru tanrılaştıran kurmay takımı ona Augustus adını Sebastos'tan yani Sabazios'tan dolayısıyla Dionysos'tan yola çıkarak vermişti. Engellenemez biçimde yükselen saygınlık ve popülaritesinden Augustus'un son derece hoşnut olduğunu biliyoruz. Yapmakta olduğu radikal reformları bu desteğin verdiği güvenceyle sonuna dek götürebilmişti. Gerçekten yaşadığı sürece tanrılaştırılmayı istemiyor ve bunun ölümünden sonra gerçekleşmesini mi istiyordu? Yoksa kendi dışında geliştiği izlenimini veren tanrılaştırılma sürecinden de aslında gizli bir biçimde hoşnut muydu? Augustus adını itirazsız kabul etmesi, adına dinsel kutlamalar düzenlenmesine ve tapınaklar inşa edilmesine sıcak bakması, onu bir ilahi varlık olarak betimleyen heykellerin imparatorluğun değişik kentlerinde boy göstermesine karşı çıkmaması bu durumdan pek de yakınmadığını gösteriyor. Diğer yandan Roma'nın en büyük dinsel rütbesini de kendi tekeline aldığını ve bu ruhani liderliği siyasi amaçları için gönül rahatlığıyla kullandığını görüyoruz ki bütün bunlar Augustus'un tanrılaştırılmayı basit bir ego tatmini gibi değerlendirmediğine ve aslında Roma tarihinde ilk kez bir hükümdar-teba ilişki modeli yaratmaya çabaladığına işaret ediyor.